Podcast dinle.
Merhaba, ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Daha önceki ekonomik yorumlarımdan ötürü RTÜK'ten ceza geldi kanalıma. Belgesel yayınlayacağım mecburen bu hafta. Doğanın eşsiz yeteneği siyasiler. Uçsuz bucaksız topraklarda özgürce süzülüyorlar. Avlarını gözlerine kestirdiklerinde konuşmaya başlayıp sözleriyle adeta onları büyülüyorlar. Bu kadim topraklarda önce avlarının dikkatlerini çekip merak içinde hareketsiz kalmalarını sağlıyorlar.
Göreceksiniz.
Neyi? Göstersene bize.
Temmuz ayından itibaren...
Temmuz'a girdik. Başladı demek ki. Benim ülkemin ekonomisi dediğine göre bizlik bir şey yokmuş. Acaba hangi ülke onunki?
Öyle bir atağa kalkacak ki.
Atak dediği de muhtemelen panik ataktır. Allah'ını seven defansa gelsin.
Öyle bir sıçrayacak ki.
Çekirge misali. Bir sıçrar, iki sıçrar. Yavaş sıçrasa da saçımız başımız dağılmasa.
Öyle bir büyüyecek ki.
Peki bizim ülke ekonomisinin bundan var mı haberi? Uyusun da büyüsün ninni.
Etrafımızdaki Almanya'sı da, Fransa'sı da, İngiltere'si de, İtalya'sı da. Hele o her şeye burnunu sokan Amerika'sı da. Çatlayacak, patlayacak. Hazır mıyız buna?
Bakın buraya kadar sustum. İçime attım ama sonunda dayanamadım. Dalga mı geçiliyor yoksa sabır mı sınanıyor? Madem bu durum biliniyor, neden çok geç olmadan önlem alınmıyor? Neden yöneticilerimizin göğsüne nazar boncuğu asılmıyor? Maşallah. Yaptıkları her açıklama otomatik mesaj gibi. Yaratıcılık sıfır. Biraz değiştirin bari. Kehanete göre Temmuz ayında çok acayip şeyler bekliyor bizi. Şimdi anlatıyorum öyle bir büyüyen şeyi. Yani ekonomiyi. Ekonomi dediğin saatli bomba. Yaz ayları boyunca idare etse de söz konusu Türkiye ekonomisi olunca oturup düşüneceksin kırmızıyı mı maviyi mi kessem diye. Lakin sonunda patlayacak elimizde. Hızlı aşılanma ve açılmayla beraber Temmuz ayından başlayan bir hareketlenme yaşanacağı aşikar. Yine de ekonomik kavramlar öyle bir iki ayda değişen kavramlar değildir. Bakın burada olmuşu var. Kanal İstanbul tartışması yapılan şu günlerde kanalın kralını elektrik ve doğalgaz abonelerine döşediler. Açın televizyonunuzu, gelen zamlar hakkında tek kelime etmezler. Ama yağmur gibi geldi, deldi geçti. Ya daha dün ülkede fiyat istikrar komitesi kuruldu fik. Lakin ülkede fiyat istikrarı yokken komitenin kısaltması cuk oturdu. Şükredelim ki sanayi istikrar komitesi kurulmadı. Fik rimin ince gülü enflasyonu kurtaracak. Ülkemizin önünü açacak. İsmi cisminden daha çok anlatıyor amacını. Fik. Fik toplantısında uygun gördüler ki elektriğe %15 okkalı bir zam. Sanayide kullanıma %20 okkalı. Ama ikisi de çok sağlam. Doğalgaza da helalinden bir %12 yapıştırdılar. Sahi elektrik fiyatları nasıl oluyor da açıklanan enflasyonun 3 katı zamlanıyor? Son 3 yılda %122. Yani parayı borsada hisse senedi yerine elektriğe yatırsak köşe olmuştuk. Belki biz olamadık ama birileri oldu. Elektrik kullanmadan insan gibi yaşayamayacağımıza göre artık hepimiz dünden daha fakiriz. Bir ihtiyacımızı karşılayacağımıza gelen faturalara daha fazla para ödeyeceğiz. Ha soran olursa enflasyonla mücadele ediyoruz falan deriz. Elektrik bu çok fena çarpıyor adamı. Peki ya doğalgaz? Verilen her Karadeniz'de yatak döşek yatan doğalgaz rezervleri bulduk. Açıklamasından sonra kallavi zam geliyor. Bize en az 5 yıl sonra faydası olacak doğalgaz için şimdiden sevinmeye başlamamızı, bu sevinci 5 yıl boyunca iktidara destek olarak sürdürmemizi istiyorlar. He, sevinmeyeni de vatan haini ilan ediyorlar. Müjde vermeyin artık. Müjde vere vere anamızı ağlattılar. Size şöyle anlatayım. Ya da anlatmayayım, grafiğini sunayım. Ekranda sağ üst köşeye bakın. O nabzı atmayan grafik dünya doğalgaz fiyatları. Küresel olarak fiyatlar dibe vururken doğalgaz fiyatı yüksek oranlı sıçrayan tek ülke Türkiye. Ne demişti? öyle bir sıçrayacak ki. Ve bu sıçramayla gün geçmiyor ki ülkemizi kıskanan bir ülke çıkmasın. Adamlar düşünüyor. Biz niye söğüşlemiyoruz kendi milletimizi? Kıskanıyorlar görünce bizi. Bulmuşlar eşeği vur semeri. Yahu Yunanistan bile batarken bu kadar zam yapmadı. Bir bakıma sağlık testi gibi. Gerçekten açıklanan enflasyona inanan veya ihtimal veren varsa en yakın hastaneyle irtibata geçsin. Akli melekelerini bir kontrol ettirsin. Allah korusun daha da kötüye giderse diye bir müdahale edilsin. Yıllardır ülkeyi kötü yönetmenin, ekonomiyi tarumar etmenin, kaynakları kemirmenin, yandaşlara milyarlar yedirmenin faturası öyle bir iki yaz ayıyla toplanır mı? Gerçekten siz de buna inandınız mı? Bu zamlarla zaten sizi öpecektik, dayanamadık, biraz daha ileri gittik demek istiyorlar aslında. Elektrik zammı taban zammıdır. Bekleyin bakalım, yavaş yavaş her şeye yansıyacaktır. Yabancı kuruluşlardan Capital Economist ekonomisti William Jackson raporunda ne yazmış? Türkiye'de enflasyonda gerileme ve verilerde yumuşama halinde faiz indirimi gelecek ay başlayabilir, yani Ağustos'ta. Ya bu kadar zamla enflasyon nasıl yumuşayabilir? Zira faiz indirimi için enflasyonun düşmesi elzemdir. Bakın, bu yapılan son zamların dolaylı etkileriyle birlikte enflasyona toplam etkisi 1-1,5 puan arası olacak. Dur vatandaş, daha bitmedi. İktidar kuraklık nedeniyle yaşanması kuvvetle muhtemel hububat krizinde ithalata güveniyor. Ancak sadece bizde değil, bütün dünyada hububat fiyatları artıyor. Kuraklık demişken 12 milyon dekar ekili olan mahsulün %80'i başak vermeden kurudu garibim. Buğday ve arpa rekoltesinde %80, mercimek rekoltesinde %60 kayıp bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şiddetli kuraklık gıda arzını çökertiyor. Biliyor musunuz bilmiyorum ama makarna ihracatı bile izne bağlandı. Çünkü yurt içindeki buğday üretimimiz artık iç tüketime bile yetmiyor. Ya şöyle bir örnek vereyim. 2020 yılı buğday üretimimiz 1990 yılından daha az. Neden? Tarlalar kurudu. Nüfusumuz patladı. Sayısını bilmediğimiz göçmen grubu Türkiye'ye yerleşti. Onların da favorisi makarna zaten. Normal şartlarda, oda sıcaklığında bu durum Temmuz ve Ağustos aylarında eğer kağıt kalem oyunu yapmazlarsa %19'ları gösterir bize. %19 enflasyon varsa reel faizler tekrar negatifte yakında. Bu durum döviz fiyatlarını yükseltir. Ha bir de üzerine faizi düşürürlerse zaten roketleyecek. Ayak kafa atacak hale gelecek. İşte bunun için bazı önlemler alınmaya çalışıldı. Ne yapıldı? Zorunlu karşılıklarla oynandı. Mevduat toplama hakkına sahip bankalar topladıkları mevduatın bir kısmını Merkez Bankası'nda tutmak zorunda oldukları için oraya yatırırlar. Buna munzam karşılığı denir. Yani sizin bankaya yatırdığınız paranın bir kısmı Merkez Bankası'na gönderilir. Rezervlerimiz -45 milyar dolar, -50 milyar dolar, -55 milyar deyip duruyoruz ya. İşte bankaların emanet olarak Merkez Bankası'na gönderdiği bu paraları, yani munzam karşılıklarını satıyorlar. Başka türlü Merkez Bankası rezervleri nasıl eksiye düşebilir ki? Haliyle insanların ellerindeki dövizi bozdurmalarını sağlamalılar. Yani insanları dövizden soğutacaklar. Ne yapacaklar? İşte bunu da bankalar yoluyla yapmak için bir dizi karar aldılar. Ne kadar işe yarar diye bakmadan önce şöyle ki, dövizdeki zorunlu karşılıklara 2 puan arttırım geldi. Bunun anlamı, siz banka 100 dolar yatırırsanız bunun 15 doları Merkez Bankası'na gönderilecek. Orada kuzu kuzu yatacak. Bankaların bir işine yaramayacak. Zaten dövizle kredi veremiyorlar, şartları çok zor. Parayı ne yapacaklar? Merkez Bankası diyor ki bankalara, cız, eğer döviz kabul edersen veya elinde tutarsan senden daha çok para alırım. Bu karar karşısında bankalar daha fazla döviz mevduatı toplamak istemeyecekler. Ve çalışanlarına, vatandaşları Türk lirasına geçmelerine ikna etmek için baskı uygulatacaklar. Faiz de vermeyecekler ya da faizi damlatacaklar. Neden? Çünkü bu işlem banka karlılıklarının artması için elzem. Diğer yandan Türk lirası karşılıklara %13,5'tan %19'a kadar faiz teşviği geldi. Bankalara diyor ki dövizden çık, TL'ye gir, faizi al, kâr et. Bu durum illa döviz piyasasını biraz etkiler. En azından bir süre ya da oyun değiştiren bir haber gelene kadar. Bir bank bulur, orada kilitler. Çok fazla inmez, yukarı uçup gidemez. Burada işin tehlikeli tarafı, ya sistemden para kaçmaya başlarsa, insanlar nasılsa faiz vermiyorlar diye bankalardan uzaklaşırsa, para yastık altına giderse ne yapacaksın? Anlayamadıkları konu, Türkiye'deki vatandaşların döviz veya altın almalarının sebebi ülkeyi yönetenlerine ve para birimine güvenmemeleri. Oturup bir kez bile neden bize güvenmiyorlar acaba diye düşünmüşler mi? Egoları öyle sağlam ki teflon tava gibi. Hiçbir yanlışları üzerlerine yapışmıyor. Defalarca herkes anlattı. Türkiye bir yolla döviz bulmalı. Siz haberlerde ihracat arttı müjde diye duyarsınız ama ithalat da artar onun yanında. Sadece Mayıs ayında dış ticaret açığı 4 milyar 129 milyon dolara yükseldi. Bunu engellemek için gittiler karar aldılar. Taşıt alımlarındaki taksit sayısını azalttılar. Aa bak ne kadar basitmiş, hallettiler işte. Turizm geliri de yetmediğine göre sadece bu aylık açık bile tablonun hiç de hoş olmadığını gösteriyor bize. Ruslar geldi, sevindik, eyvallah. Ama en çok turist çektiğimiz Avrupa'da imajımız sıfırın altında, fena durumda. İnsanlarda istomofobi yerini Türkofobiye bırakmış durumda. Aslında Erdoğan'a fobi yaşanıyor ama haliyle 3 kuruş fazla verip Yunanistan'a, İtalya'ya, İspanya'ya gitmek varken kimse koşmaz sevmediği ülkenin topraklarına. Ha, gelenler ucuzcu tayfa. Nitekim Temmuz ayında neredeyse 1,5 hafta tatil var. Otellerde odalar dolar, yer bulunmaz ama yerli turist, yabancı turistin yerini doldurabilir mi? Tabii ki hayır. Nitekim yabancı turistle beraber ülkeye döviz girişi oluyor. Cari açığımızı kapatıyor. Yerli turistse sadece otellere para kazandırıyor. Türkiye'nin dövize ihtiyacıyla beraber büyük borcu var. Ne kadar? 448,5 milyar dolar. Ancak bunun çok küçük bir kısmını ödeyip geri kalanını çeviriyoruz. Bunun anlamı yeni borçlar arıyoruz, faizini de ödüyoruz. Anlayacağınız, ülke ekonomisini batırmak için ekstra riske ihtiyacımız yok. Mevcut yönetim bunu gayet güzel başarıyor. Kendisi başlı başına büyük bir risk. Hele başkanlık sistemiyle işler iyice zorlaştı. Bölüm sonu canavarını yenip bir sonraki level'a geçmenin keyfini asla yaşayamadık. Bölüm sonu canavarı kim mi? Her neyse. Tasarruf edemeyen ülkeler büyümeyi ve yatırımları finanse edebilmek için yurt dışından fon bulmak zorundadır. Fon dediğimiz para. Yabancılar Türkiye'ye güvenmiyorlar. Bu ülke sallanıyor, belki batar diyorlar. Çok pahalı kredi veriyorlar. E işte hazine euro bazında %4,5'da 2,5 milyar euro borçlandı. E bakıyoruz, euro faizleri dünyada ekside. Parayı yatıranın parasını kesiyorlar. Bize uygulanan tarife tefeciden hallice. Ha, bu borçlanma dolar bazında olsaydı en az %5,5 ödenecekti. Sonuçta pek de fark etmedi. Ekonomideki şahlanışın ufak tefek kusurları bunlar. Yoksa ekonomi gayet iyi. Fena kıskanıyorlar bizi. Ülkenin yönetim şekli sakla gerçekleri. Ama çok fena belirsizlik var. Su şu an çok bulanık, müsilaj kaplı. Nitekim bu durum bize Türkiye için herhangi bir orta ve uzun vadeli program yapılamayacağını gösteriyor. Zira Türkiye'nin ihtiyacı olan üretime dönük yatırımlar için bu yılda para harcanamayacağı aşikar. Zorlu olacak bu kulvar. Hani yurt dışına bir yolla kapağı atsam diye çırpınanlar var ya. Bakın kardeşim, size söylüyorum. Bu hayatın heyecanı meycanı yok oralarda. Oyunu en zor modda oynadıktan sonra beginner moduyla oynamak gibi. Bot hesapları yenmektir yaşamak oralarda. Ama bizde de bilinçli bir halkın ayağımda pantolonum, kıçımda donum yok. Kanal yapana kadar şu vergileri biraz indirin şeklinde itirazı olması gerekirken, çukur açma vaadiyle bile heyecanlanan kitlelerin olması, yandaşların gaza basması durumun vehameti açısından çok önemli bir gösterge. Ekonomi düzelmez böyle. Hele işi inada bindirirlerse ekonomide bir süredir yaşanan inişli çıkışlı günler yerini istikrarlı bir inişe bırakacak. Ne kadar aşağı düşebileceğimize siz bile şaşıracaksınız. Bakın burası çok önemli. Muratoğlu'nun notu. Yaz ayları nedeniyle düşüş var izlenmelerde. Bu durumda destek atmak düşüyor size. Kalbim nerede? Kalbim sizinle, güç bizimle. Podcast dinle.